Ayrım 35, sayfa 293, 26. bölüm. Hiç alışık olmadığım bir durumdu. Ama görülen o ki şans perileri beni hala terk etmemişti. Doğan'ın verdiği adresi bulmuş, silahları, belgeleri, video konuşmasını ele geçirmiş. Dahası beni bu işten kurtaracak kişi olan Selahattin'le istediğim gibi bir konuşma yapmış. Genç aşiret reisinden beklediğim tepkileri almıştım. Üstelik bütün bunları peşimdekilerin ruhu bile duymadan gerçekleştirmiştim. Kendime güvenimi neredeyse tümüyle yitirdiğim, artık benden ne köy olur ne kasaba diye düşünmeye başladığım dönemde bunları başarmış olmam inanılmazdı. Ama inanılmazı gerçekleştirmiş birinin rahatlığı içinde, Remzi'nin hoyratça kullanmasına rağmen yolcularını konforundan yoksun bırakmayan altımızdaki siyah Mercedes'in keyfini çıkarmak varken, ben hala kuşku içinde kıvranıyor, olayların nasıl gelişebileceği üzerine derin olasılık hesapları yapıyordum. Yanıtı bulunmamış sorular, siyah Mercedes'in altından akan beyaz yol çizgileri gibi ardı ardına hızla geçiyordu kafamdan. Doğan'ın neden Selahattin yerine benden yardım istediğini hala çözebilmiş değildim. Genç aşiret reisinin Doğan'la arası çok iyiymiş. Açıkça dile getirmedi ama tavırlarından anladığım kadarıyla bizim Doğan'ı ölen abisi kadar çok seviyormuş. Kendisine yardım edecek, hatta onu ölümden bile kurtaracak kadar güçlü, gözü kara biri varken Doğan gerçekleri anlatmak için neden onu değil de beni seçti? Selahattin de bu işlerin içinde olmasın? Ne yani, Selahattin kendi öz abisini öldürülmesine mi karıştı? Olamaz mı? Olamaz. Çünkü her ne kadar eski değer yargıları hızla çözülüyorsa da henüz Güneydoğu'da, üstelik aşiret içinde kendi kardeşini öldürüp yerine geçme gibi olaylar pek yaygın değildir. Yine de o kadar emin olmamak gerek. Son 20 yılda Türkiye'de o kadar çok şey değişti ki kökleri saraya kadar uzanan bu türden kanlı entrikaları artık bizim aşiret yöneticileri de uygulamaya koymuş olabilirler. Bilemiyorum. Yine de zayıf bir olasılıkmış gibi geliyor bana. Baksanıza, Selahattin iz peşindeki Afgan tazısı gibi büyük bir istekle abisinin katilini arıyor. Selahattin'e güvenmemesini gerektiren bir neden mi vardı? Eğer öyleyse ben de Selahattin'e gitmekle büyük bir hata yapmış sayılmaz mıydım? İster misin Selahattin de işin içinde olsun? Bu düşünce bile tüylerimi ürpertmeye yetti. Yanımdaki koltukta oturan Remzi'ye baktım. Selahattin, ben farkına varmadan Remzi'ye bu herifi tenha bir yere götür, kafasına bir kurşun sık diye fısıldadıysa... Yok canım, daha neler. Selahattin yanımdan hiç ayrılmadı ki. Remzi de öyle. Hem tarif ettiğim iki terliğe doğru gidiyorduk işte. Ben böyle düşünürken Remzi kendisine baktığımı fark etmişti. Döndü, göz göze geldik. Gülümseyerek sordu. Bir şey mi istiyorsun annen abi? Hemen toparlandım. Sigaran var mı dedim. Benimki bitmiş de. Camel var abi, içer misin? Fark etmez. Ceketinin cebinden paketi çıkarıp uzattı. Bir tane çektim. Paket sende kalsın abi. Gece yarısı nerede bulursun sigarayı? Sağ ol, gazetedeki arkadaşlardan alırım. Olmaz abi, bak yeminle almazsan gücenirim. Remzi aşiretin lise bitirmiş üyelerinden olmalı. Belki de şu dışarıdan devam edilen yüksek okulların birinden mezundur. İstanbul'a ayak uydurmuş gibi görünüyordu ama geleneklerinden henüz vazgeçememiş. Belki istese de vazgeçemeyecek. Çocukken öğrenilenler kolay kolay çıkmaz insanın aklından. Bu yüzden aşiretine özgü davranışları sürdürüyor. Dostlara abartılı cömertlik göstermeyi seviyordu. Bana da uzattığı paketi almak düşüyordu. Bir tane yakıp paketi cebime attım. İlk nefesi çekerken az önce Remzi'den kuşkulandığım için kendi kendime kızmaya başladım. Tamam, hadi kendimizi korkutmadık diyelim ama soru da hala ortalıkta duruyordu. Doğan neden uzak durdu? Onu el üstünde tutacak, göz bebekleri gibi koruyacak bu adamlardan. Bütün olasılıkları gözden geçirdiğimizde ulaştığım en mantıklı sonuç, Doğan'ın Selahattin'in izlendiğini, ona yaklaştığında katillerinin kendisini kolayca yakalayacaklarını düşünerek aşiretten uzak kalması oldu. Ama söyleyeceklerini telefonda da anlatabilirdi. Ya da tıpkı bana yolladığı gibi bu kasetlerden birini kurye aracılığıyla otele de gönderebilirdi. Belki Selahattin'e değil de çevresindekilere güvenemiyordu. Veya Selahattin'in yöntemi yerine benim yöntemimi kullanmak, herkese bu olayı duyurmak istiyordu. Öyle ya, bana gelmek yerine Selahattin'e gitseydi, abisinin Yalvaçıra Güngör tarafından öldürüldüğünü öğrenen genç aşiret reisi hemen silaha sarılacak, onları öldürmeye kalkışacaktı. Onlar öldüğünde bile olay tümüyle açığa çıkmayabilirdi. Ama Doğan bana gelmekle hem çetenin varlığını kamuoyuna duyurmuş olacak, hem de Selahattin basın yoluyla olayı öğrenmiş olacağından aşiretin silahşörlerini Yalvaç ile Güngör'ün üzerine yollamış olacaktı. Akıllıca bir plandı. Çok akıllıca. Yine de aklımın almadığı bir şey var. Bu plan Doğan'ın öldürülmüş olmasının üzerinde yükseliyor. İşte benim anlamakta zorlandığım yer de tam burası. İnsan ölümü bu kadar kolay kabul edebilir mi? Hadi etti diyelim. Kendi ölümü üzerinde temellenen böyle soğukkanlı ve karmaşık bir plan yapabilir mi? Öldürüleceğinden eminse, hiçbir kurtuluş yolu yoksa neden yapmasın? Doğan da beni mutlaka öldürecekler, kurtulmam imkansız demiyor muydu? Evet diyordu ama bilemiyorum. Belki ben onun kadar cesur olmadığım için ölümü böyle kolayca kabullenmek biraz tuhaf geliyor bana. Gerçi bu adamlar yıllarca Azrail ile yan yana yaşamışlar, can almışlar, ölümün nefesini enselerinde hissetmişler. Tehlike içinde yaşayanlar ölümü daha mı kolay kabul eder? Böyle şeyler çok duydum ama tehlike içinde olanların yaşama sımsıkı sarıldıklarını da duydum. Neyse, aklımı daha fazla zorlamanın anlamı yok. Durum ortada. Üvey kardeşim ölümü göze almış gibi görünüyor. En azından tersi ispatlanana kadar buna inanmamız gerekiyor. Zaten inanmasak da elimizden gelen bir şey yok. Aklımı kurcalayan başka bir mesele de Selahattin'in abisinin katillerine ne yapacağıydı. Çok istememe rağmen otelde soramadığım soru buydu. Yalvaç ile Güngör'e gidip "Abimi siz mi öldürdünüz?" diyecekti. Belki de hiç konuşmadan boşaltacaktı üzerlerine kurşunu. Konuşmadan, sorgulamadan olur mu öyle? Önce oturup konuşacaktır. Onlar da her şeyi inkar edecektir tabii. Doğan'ın sözüne karşılık onların sözü. Gerçi Selahattin Doğan'ın söylediklerine inanmış görünüyordu. Nasıl inanmasın? Mantıklı konuşuyor. Üstelik kendi ölümü de dahil söyledikleri bir bir gerçekleşmedi mi? Ayrıca benim bilmediğim başka konularda olabilir. Mesela Selahattin'in ağzından kaçırdığı şu para meselesi. Ne parasıydı acaba? Geçen yıllarda terörle mücadelede kullanılmak üzere örtülü ödenekten ayrılan yüklü miktarda bir paranın kaybolduğundan söz ediliyordu. Paranın nereye harcandığı belli değildi. Başbakan, isyan eden Kürtlerin lider kadrosuna yönelik bir operasyonda kullandık diye açıklama yaptı ama kimse böyle bir harekattan haberdar değildi. Üstelik sonuç da alınamamıştı. Söz konusu edilen para bu örtülü ödenekten alınan para olmasın? Olabilir. Belki de çetedeki ayrılık da bu paranın paylaşımı yüzünden ortaya çıkmıştır. Gerçi Doğan da hiç paradan bahsetmemişti. Bahsetmemiş olması böyle bir paranın olmadığı anlamına gelmez. Belli ki Selahattin gibi o da bazı konuların sır olarak kalmasını istiyordu. Kim bilir anlatmadıkları daha neler vardır bunların. Selahattin'in Doğan'a inanmasının altında benim bilmediğim ama ikisinin çok iyi bildiği bu türden gizli bir konu da olabilirdi. Eğer Yalvaç ile Güngör'ün daha güçlü kanıtları yoksa Selahattin kesinlikle Doğan'ın söylediklerine inanacaktır. İnanınca da aşiret içindeki saygınlığını koruması için Yalvaç ile Güngör'ü öldürmesi gerekecektir. Başka türlü insan içine çıkamaz. Ama Yalvaç ile Güngör gibi iki polisi öldürmek, çaresizlik içinde dağlara çıkmış, adı sanı belirsiz yoksul Kürt delikanlılarını öldürmeye benzemez. Büyük gürültü kopar. Belki de Selahattin bunu göze alamaz. Niye alamasın? Kaytanlar yıllardır koruculuk etmiş. Bir anlamda güvenlik güçlerinin içinde yer almış devlet yanlısı bir aşiret. Onlar da kendilerini polis gibi hissediyorlar. Bir güvenlik görevlisinin kendi meslektaşını vurması ise her zaman sıradan bir vatandaşın polisi öldürmesinden daha az tepki çeker, daha kolay kabul edilir. Hele bu işi yapan kişinin ardında yüzlerce eli silahlı adamı, parlamentoda milletvekilleri olan güçlü bir aşiret varsa, sorun dallanıp budaklanmadan kısa sürede çözümlenir. Çözümlenmese bile örtbas edilir. Edilsin. Benim de istediğim bu değil mi? Hayır, bu değil. Ben hiçbir cinayetin örtbas edilmesini istemiyorum. Ben kimsenin ölmesini istemiyorum. Ben sadece bulaşmak zorunda kaldığım bu pislikten yakamı sıyırmaya çalışıyorum. Tamam, inkar edecek değilim. Daha Doğan'ın evinde Tolga'ya Selahattin'i sormaya başladığımda kafamda Yalvaç ile Güngör'ü etkisiz hale getirme düşüncesi vardı. Doğru, Selahattin'e kaseti bu yüzden izlettim. Bir anlamda onu motive ettim. Ama bunu onların ölmesini istediğim için değil, çaresiz kaldığım için yaptım. Adamlar beni, ailemi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu durumda ne yapabilirdim? Elim kolum bağlayıp kuzu kuzu bizi öldürmeye gelmelerini mi bekleyecektim? Rahmetli babam İsmet İnönü'yü hiç sevmezdi. Ama onun bu memlekette namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmazsa işler düzelmez anlamına gelen deyişini dilinden düşürmezdi. Tamam, farkındayım. Buraya cesur sözü yerine zalim sözcüğü daha çok yakışıyor ama kendimi başka türlü nasıl koruyabilirdim? Eminim benim yerimde başka biri de olsaydı aynı şeyi yapmaktan çekinmezdi. Hem acele etmeyelim. Belki de Selahattin polisleri öldürmez. Belki de onlarla anlaşıp beni ortadan kaldırmaya karar verir. Ortada neler döndüğünü tam olarak bilmiyoruz ki. Buradan mı döneceğiz abi? Diyen Remzi dağıttı düşüncelerimi. Evet dedim. Sağdaki köprüden karşıya geçeceğiz. Remzi otobandan çıkıp tali yola girerken daha önceden de geldim buraya diye açıkladı. Ama o kadar çok köprü var ki hepsi de birbirine benziyor. Karanlıkta emin olamıyor insan. Gazeteye mi gelmiştin diye sordum. Merak ettiğimden falan değil, iş olsun diye. Televizyona. Bekir abi öldükten sonra bir televizyon kanalında abuk sabuk laflar etmişlerdi. Güya Bekir abi ve arkadaşları Pincioğulları'nın küçük oğlunu kaçırıp 5 milyon dolar fidye istemişler diye yayın yapmıştı bu televizyon kanalı. Selahattin Bey'i getirdim. Yetkililerle konuştu. Özür dilediler. Bir daha da aynı yanlışı tekrar etmediler. Remzi konuyu açınca üvey kardeşim hakkındaki belki yeni bilgiler edinirim düşüncesiyle. Bizim Doğan'ı tanır mıydın diye sordum. Tanımaz mıyım? Onun şoförlüğünü yapmak da kısmet olmuştu. O da çok konuşmazdı sizin gibi. Ama hakkında duyduklarım bana yeter. Neler duydun? Hangi birini anlatayım abi? Paris'te Ermenilerin toplantı yaptığı salonu basıp adamları silah elde en kalabalık caddede önüne katıp kovalamasını mı? Bizim aşiretin başına geçip askerin özel timin çıkamadığı dağı 3 günde PKK'dan temizlemesini mi? Memleketin en ünlü kabadayısını İstanbul'un göbeğindeki bir kumarhanede herkesin gözü önünde çatır çatır tokatlamasını mı? Hangi birini anlatayım abi? Ben böyle yiğit bir adam görmedim. Düşman ordusunun içine girer, burnu bile kanamadan adam alıp çıkar. Kimse ona silah sıkmaya cesaret edemez abi. Ama sıktılar dedim. Arkadan vurmuşlardır, oyuna getirmişlerdir. Yoksa gözünün içine baka baka Doğan abiyi öldürecek cesaret yoktur kimsede. Bekir abi, Hazreti Ali cesareti var şu Doğan'da derdi. Ki Bekir abi de öyle yabana atılır yiğit değildi. Baktım şimdi de Bekir abisini övmeye başlayacak. Ne zamandır tanırsın Doğan'ı? Diye sohbeti yeniden konuya çektim. 6-7 yıl olmuştur. İlk köyde görmüştüm. Rahmetli Bekir abi ve yüzbaşı Rıfat'la birlikte gelmişlerdi. Üçü çok yahbaptı zaten. Hep beraber gezerlerdi. Bazen yanlarına jandarmadan subayların, özel timden polislerin gelip gittiği olurdu. Ama bu üçü hiç ayrılmazdı. Bir kere de birlikte İsviçre'ye gitmiştik. Doğan abi, Selahattin Bey falan. Doğan abinin karısı da vardı yanında. Demet Hanım. Sahi Demet de bahsetmişti bu yolculuktan. Demek Demet'i karım diye tanıtıyormuş Doğan. Dostum, metresim diyecek hali yok ya. Gerçi dostum dese ne olacak? Bekir'in de Nihal'i varmış. Muhtemelen Yüzbaşı Rıfat'ın da vardır böyle bir kadını. Adamlar kahraman. Kahramanlar da sevgilisiz olmaz ki. Yine de pervasız değil adam. Karım diye tanıtmış Demet'i. Belki Demet'e duyduğu saygıdan. Çevredekiler kadına orospu gözüyle bakmasın diye. Bekir Kaytan da belki imam nikahı yaptırmıştır Nihal'e. Beğensek de beğenmesek de bu adamların da kendilerine göre bir ahlak anlayışları var. Doğan abi çok iyi biliyor İsviçre'yi. Bir de güzel Almanca konuşuyor. Sanki ana dili gibi. Çok da adam tanıyor da. Abraham adında bir Yahudi saatçiye gittik. Saatçi dediysem bu bizdeki uyduruk dükkanlardan değil. Üç katlı bina olduğu gibi adama ait. Abraham antika saat satıyor. Elmas işi falan da yapıyormuş. Üst katta da bir bankerlik bürosu var. İsviçre'deki bankaların işlerini falan kovalıyormuş. Anlattılar ama biraz karışık iş anlamadım. İşte bu Abraham ayakta karşıladı bizi. Doğan abi Demet yengeye bir saat aldı oradan. Yahudi yalan söylemiyorsa geçen yüzyıl bilmem ne prensesi takmış o saati. Ona şaşmadım da Yahudi para almadı saatten. Hayret ettim. Sen de bilirsin abi pinti adamdır bu Yahudiler. Doğan abinin nasıl bir hatırı var yanında? Sen bir düşün. Sonra adam bizi yemeğe davet etti. Selahattin Bey'le ben gitmedik tabii. Oturduk otelde. Ne gideceğiz abi dil bilmiyoruz. Kös kös oturuyoruz yanlarında. Gezmeye mi gitmiştiniz İsviçre'ye diye sordum. Hem gezmeye hem de Selahattin Bey'in bir rahatsızlığı vardı. Diye yanıtladı Remzi. Ama sonuna doğru gülmeye başladığını fark ettim. Niye gülüyorsun Remzi dedim ben de gülerek. Hiç abi öylesine güldüm. Yok Remzi dedim. Öylesine gülmedin. Bir iş var bu gülmenin altında. Sen benden bir şey saklıyorsun. Yok abi bir şey saklamıyorum dedi ama gülmeyi sürdürüyordu. Kesin bir şey saklıyorsun Remzi dedim. Ama ben bunu öğrenirim. Nereden öğreneceksin abi? Selahattin'e sorarım. Gülmesi bir anda kesildi. Aman abi sakın sorma dedi. O zaman sen anlat. Anlatırsan söz kimseye söylemem. Bir süre duraksadı. Başını salladı. Büyük olasılıkla boş boğazlık edip bana bunları anlattığı için kendini küfrediyordu. Ama söz ver abi. Kimseye söylemeyeceksin. Zaten önemli de değil ama Selahattin Bey böyle şeylere çok dikkat eder. Hiç merak etme, benden laf çıkmaz. Selahattin Bey'in bir rahatsızlığı var dedim ya. Sustu. Yine gülecek gibi oldu ama bu defa dağılmadı. Pis bir hastalıktı. Malum bizim oralar acıyı çok sever. Selahattin Bey'de basur vardı. Basur dediysem öyle böyle değil. Şişti mi elma kadar oluyormuş. O dağ gibi adamı çocuk gibi ağlatıyordu. Bunu en yakınları bilir. Biz amca çocuğuyuz Selahattin Bey'le. Ben de o yüzden biliyorum. Baktım bu acı dayanılır gibi değil. Doktora gitmesini söyledim. Selahattin Bey korktu. Ulan doktora gideriz. Bunun muayenesi kötüymüş. Adam parmağını makata sokuyormuş. Bizim dostumuz var, düşmanımız var. Onların kulağına gider rezil oluruz bir aşirete dedi. Ben buna acıyı çeker doktora gitmem dedi. Bir gün gene Basur azmışken Doğan abi üstüne gelmiş. Ne oldu deyince de Doğan abiye güvenen Selahattin Bey durumu anlatmış. Bunun üzerine Doğan abi sen İsviçre'de doktora gösterelim. Orada senin kaytan aşiretin yeri gelenlerinden biri olduğunu kim bilecek demiş. Bu düşünce Selahattin Bey'in kafasına yatınca biz İsviçre'ye gittik. Hay Allah dedim. İnsan hastalıktan utanır mı? Utanmaz ama aşiret ileri geleni olmak zor. Gözünü seveyim andan abi. Bunları sen ne duydun ne işittin. Kaygılanma diye yatıştırdım Remzi'yi. Peki. Çok kaldınız mı İsviçre'de? Bir hafta. Zaten Doğan abi randevuları falan almış. İkinci gün doktora gittik. Doktorlar muayene ettikten sonra ameliyat olması gerek dediler. 4 gün hastanede yattı. Çıkınca da Türkiye'ye döndük. Doğan sizin yanınızda mıydı? Yok, Selahattin Bey'in isteği üzerine hastalığı Demet yengeden de sakladığımız için güya bizim başka şehirde işimiz varmış gibi vedalaşıp ayrıldık otelden. Doğan abi bizi geçiriyormuş bahanesiyle hastaneye getirdi. Orada Türkçe bilen bir doktor vardı. Bizi ona emanet etti. Doğan abi arada bir hastaneye uğruyordu ama Demet yenge fark etmesin diye sık gelemedi. Alem adammış şu Selahattin. Sağ olsun biraz öyledir dedi Remzi. O anda Selahattin'den pek hoşlanmadığını anladım. Çünkü Bekir'e abi derken Selahattin'e sanki yakın akraba değillermiş gibi bey diyordu. Belki gizli bir çekişme vardı aralarında. Amcaoğulları olduklarına göre belki de aşiret reisinin kendisine geçmesini arzuluyordu Remzi. Bu yüzden alttan alta kin duyuyordu Selahattin'e. Doğan'ın İsviçre'deki bağlantıları da ilginçti doğrusu. Niye ilginç olsun? Adam yıllarca orada yaşamış. Tamam da birlikte yaşadığı kişiler mülteci olan ülkücüler ya da İsviçre vatandaşı olmuş Türk işçileri değil. Şu Musevi bankerle tanışıklığı nereden ileri geliyor acaba? Demet de bahsetmişti adamdan. Üstelik adam Demet'e gözünü kırpmadan antika saat hediye edecek kadar değer veriyordu ona. Bunu yapması için çok iyi bir nedeni olması gerek. Remzi'nin söylediği gibi Doğan'ın iyi adam olması falan bunu açıklamaya yetmez. Bunların aralarında bir iş ya da para ilişkisi olmalı. Uyuşturucu falan desem, Musevi iş adamları bu türden pis işlere pek bulaşmazlar. Selahattin'le yeniden konuşmak gerekecek anlaşılan. Belki Demet de bir şeyler biliyordur bu konuda. Ya da bir şeylerden kuşkulanmıştır. Onunla da yeniden görüşmekte yarar var. Bak yine kaptırdım kendimi. Neden onlarla görüşeyim? Doğan'ın İsviçre'deki bağlantılarıyla neden uğraşayım ki? Yoksa Doğan haklı mı? İstesem de bu meslek benim yakamı bırakmayacak mı? Aklımdan bunlar geçerken Mercedes'imiz asık suratlı bir fabrika duvarının köşesinden dönerek Erol'un gazetesinin bilmem kaç katlı binasının bulunduğu sokağa girdi. 15 metre kadar ileride gecenin karanlığında puslu bir parlaklık yayan gazetenin neon ışıklarını gören Remzi kendinden memnun söylendi. İşte geldik abi. Saate baktığımı görünce tedirginleşti. Umarım seni zamanında yetiştirmişimdir abi. Saat 1'e geliyordu. Tam zamanında dedim. Çok teşekkür ederim. İnmeden önce elini sıkarken aman abi Selahattin Bey bu gece konuştuklarımızı kesinlikle duymayacak diye tamamladım sözlerini. Bana güvendiğini gösteren bir gülümseyiş belirdi dudaklarında. Elini dostça sıkıp indim arabadan. Gazetenin kapısında biri kız, öteki erkek, iki görevli duruyordu. Onları tanımıyordum. Büyük bir olasılıkla onlar da beni tanımıyorlardı. Ama işler yolunda gider, Erol'un söyledikleri gerçekleşirse yakında tanımaya başlayacaklardı. İkisinin de suratında bir tatsızlık vardı. Ama kızınki daha çekilmezdi. Bu yüzden delikanlıya yöneldim. Erol Cerit beni bekliyor dedim. Delikanlı önündeki kağıda baktı. Adnan Sözmen mi? Diye sordu. Erol kapıya haber bırakmıştı demek. Evet deyince kimliğimi aldı. Bana bir ziyaretçi kartı uzattı. 8. kat diyerek eliyle arkadaki asansörü göstermeye çalışırken merak etmeyin yolu biliyorum dedim. Burada hiç çalışmamıştım ama Erol'u görmek için defalarca gelmiştim. 8. kata çıktığımda Erol'u bilgisayarın başına oturmuş haberi yazarken buldum. Tolga ortalıkta görünmüyordu. Fotoğraf laboratuvarında diyaları hazırlıyor olmalıydı. Beni görünce çok sevindi Erol. Oh be, dedi koltuğundan kalkarak. Sen gecikince bir terslik oldu diye kaygılanmaya başlamıştım. Ne terslik olacak canım? Ne bileyim oğlum, bu iş netameli. Bakarsın iyi saatte olsunlar taş koyar. Kimse bir şey yapamaz artık dedim pardösümü çıkartırken. Haberi yazdın mı? Yazdım. Düzeltmeleri yapmak için seni bekliyordum. Bir sandalye çek de oku. Yoksa çıkış mı alayım? Yok yok, ekrandan okurum. Hem de düzeltmeleri üstünde yaparız. Yandaki boş masadan bir sandalye çekip ekrana yaklaştım. Gözlerim artık iyi seçemiyordu. Yakın gözlüklerimi de evde bıraktığımda burnumun ekranın dibine kadar sokup okumaya başlamadan önce video kaseti izlediniz mi diye sordum. İzledim. Müthiş dedi. İlk kez çeteden biri itirafta bulunuyor. Valla üvey kardeşini sever misin sevmez misin bilmiyorum ama adam bu itirafla Türkiye demokrasisine büyük katkıda bulundu. Remzi'den sonra Erol'un da Doğan'ı övmesi kafamı karıştırmaya başlamıştı. Hadi Remzi cahil bir çocuk diyelim ama Erol gibi bir haberin ne tür sonuçlar doğurabileceğini daha görür görmez anlayan kurt bir gazeteci Doğan'ı övüyorsa bu boşuna değildir. Acaba üvey kardeşim hakkında karar verirken biraz aceleci mi davranmıştım? Söylediği her sözden, her davranışından kuşkulanmakla ona haksızlık mı etmiştim? İnatla hala eski politik görüşlerini savunmasına rağmen kendi canını da ortaya koyarak yaptığı bu iş, sağcı ya da solcu olsun, ülkesi için kaygı duyan herkesin yararınaydı. Bu itiraf çok önemli oğlum diye sürdürdü Erol konuşmasını. Çocuklar şu anda kaseti deşifre ediyorlar. Konuşmayı olduğu gibi yayınlayacağız. Bizim yazıda da itiraftan alıntılar yaptım. Güzel diyerek Erol'un yazısını okumaya başladım. Cinayetler çete işi diye bir başlık atmış. Benden duyduklarını, dün Arif'in yazısında yer alan bilgileri, Doğan'ın itiraflarını, bulduğumuz sahte nüfus kağıtları, pasaportlar, banka cüzdanları ve silahlarla destekleyen sağlam bir metindi. Karşı çıkacağım tek nokta benim olaydaki rolümün de açıkça yazılmış olmasıydı. Eline sağlık, harika olmuş dedim. Yalnız kaynağın ben olduğumu söylemeyelim. Altta ikimizin birden imzasını kullanmışsın zaten. Niye oğlum? Böylece ünün iyice artar. Sağ ol, ünümün artmasını istemiyorum. Sen bilirsin, o paragrafı çıkartalım istersen. Ama ünün artacak. Buna engel olamazsın. Bizim yayın yönetmeni Nusret buraya geliyor. Haberi duyunca dudağı uçukladı. Adnan'ın gözlerinden öperim. Artık bizim gazetede işe başlar dedi. Ya Tolga? Diye sordum Erol'a. Merak etme, gelince onu da konuşacağım. Konuşacağım falan deme diye uyardım. O çocuk bu haber yüzünden işinden olacak. Onu gazeteye almak zorundasınız. Hemen yavşadı Erol. Tamam ya, ne sinirleniyorsun? Tolga da yarın işe başlayacak. Durdu. Sevinçten ışıl ışıl yanan gözlerini minnetle yüzüme dikerek sen şimdi bunları boş ver de aşağıya in. Çocuklar bir fotoğrafını çeksinler. Haberde kullanmak için fotoğrafın yok.